Bismillahirrahmanirrahim. Selamun kavle min Rabbir Rahim. Hayırlı günler sayın dinleyiciler. Ben Deniz Mehmet Akif Karayel ve değerli dostum Muhammed İkbal Köseoğlu ile birlikte hazırladığımız Müslümanca Düşünmek adlı programla sizlerle birlikteyiz. Hepinize selam ederiz. Efendim, günümüz insanı için iktisadi hayattan, ekonomik hayattan daha ciddi, üzerinde düşünmeye, kafa yormaya, telaşlanmaya değer daha önemli bir olay, bir hadise kalmadı gibi. Kafalar rızık kaygısı ile öylesine dolduruldu ki, ya da kafalarımız bu konuyla, bu telaşla, bu kaygı ve korkuyla öylesine meşgul ki, artık her şey bir meta gibi bir alım-satım konusu haline gelmeye başladı. Hasbi davranışlar bekleyemez hale gelmeye başladık. Kimseye Allah rızasından bahsedemez hale gelmeye başladık. Daha da acısı, Allah rızası ifadesi belki suistimallerden dolayı, tıpkı bir zamanlar, yakın bir zamanda inşallah ve maşallah kelimeleri gibi, ki bunlar aslında bizim şiar kelimelerimizdir, Allah rızası da bir dilencinin ağzına yakıştırılan basit, düşük bir kelime, bir ifade halini aldı. Allah rızasına artık güvenmiyoruz, sanki bunu önemsemiyoruz gibi. Bu programda inşallah Muhammed İkbal hocamla bu konu üzerinde konuşmak istiyoruz, kafa yormak istiyoruz.
Evet Akif hocam, bunu eğer bir zemine oturtacaksak, bu bizim bir Müslüman olarak düşünce dünyamızda bunun karşılığı rızık endişesi bir açıdan. Geçen programda hatırlarsan Batı düşünce sisteminin, değerler sisteminin bizim inancımızı, kavramlarımızı, hatta dinimize, dini hayatımıza bile yaklaşımlarımızı etkilediğini,
belirlediğinden
bahsetmiştik. Bununla ilgili bir takım çıkarsamalarda bulmuştuk. İşte bu belirlenen şeylerden, bu etki altına alınmaktan kaynaklanan şeylerden dolayı geldiğimiz noktada Müslümanların hayatı, rızkını elde etmek, yarınını, geleceğini düşünmek,
aslında garantilemek, şifre
garantide,
kelime.
Evet, şifrelemek, garanti kelime. Sigorta var çünkü. Sigorta kurumu var. Değil mi mesela? Garantileme, garanti altına alma. Bunlar bizim hayatımızın merkezini almaya başladı. Ve insanları çekilip de geriye böyle izlediğinde bir koşuşturmaca, bir telaş içerisinde görürsün. Özellikle İstanbul'da olmamız bizim hasebiyle. Çok kalabalık bir şehirdeyiz. Sabahları vapurlara binen, inen, otobüslerden inen, o koşturan o insan selinin belki de en merkez mücadelelerinden biri haline geldi. Bu toplumun içerisinde taksici, minibüs şoförü, fırıncı gibi meslek gruplarıyla muhatap olduğunda ekmek paramızı kazanıyoruz ha. Daha belki beyaz yakalı işlere, daha böyle masa başında, daha ofis içindeki işlere doğru çıktığımızda ise bu geleceğimizi, çocuklarımızın geleceğini garanti altına alma, kariyer planlaması, standartlarımızı belirleme, yükseltme çabası halinde karşımıza çıkıyor. İnsanların bütün hayatını bunun üzerine koordinatladığını, bunun üzerine bina ettiğini görüyoruz. Çocuklarımızı yarışa hazırlanan atlar gibi sınavlara hazırlıyoruz. Çünkü o üniversiteler bittiğinde onların hepsi meslek sahibi olacaklar. Artık bir anne ve babanın, Müslüman bir anne ve babanın Allah'ın rızası için yaşama gayesini edinen bir evlattan daha çok, evlenirse kocasına bağlı olmayan, ayaklarının üzerinde durabilen bir kız evladı veya yarın bir gün kendisine muhtaç olmayan, başkalarına da muhtaç olmayan adam olmanın bir gerekliliği gibi ortaya konan bir meslek sahibi erkek evladı. Bunlar öncelenir hale geldi. Siz mesela yoldan çevirin bir aileyi ve çocuğunuzla ilgili ne yapıyorsunuz? Çalışıp çabalıyorsunuz, gayret ediyorsunuz, onun eğitimi için uğraşıyorsunuz. Bütün bunların amacı nedir diye sorduğumuzda, böyle bir çaba içerisine girdiğimizde ki kendi hayatımızda bunu sürekli yapıyoruz biz. Akrabalarımız, eşimiz, dostumuz, arkadaş çevremizde hep bunlarla karşılaşıyoruz. Temelde en önemli şeylerden bir tanesinin bu rızık kaygısı olarak karşımıza çıktığını görüyoruz.
Şunu belirtmekte yarar görüyorum hocam. İnsanoğlu Allah'ın huzurundan ya da cennetten diyelim kovulduğunda ona şöyle söylenildi. İşte dünyada yaşayacaksın, orada çalışacaksın, rızkını kazanacaksın, çabalayacaksın. Doğal olarak şundan bahsedildiğimiz düşünülmemeli. İnsanoğlu elbette ki rızkını kazanacak, üniversite sınavına girecek, meslek sahibi olacak, mühendis olacak, bunu hayal edecek. Mesele bu değil. Bunlar hayatın gayet doğal akışı içinde var olması gereken şeyler. Az önce dedin ya anne babaya sorduğunda, aslında bence burada püf nokta şu. Çocuğunla alakalı, tabii ki bir anne baba bir oğlunun güzel bir meslek sahibi olmasını, müreffeh bir hayat yaşamasını isteyebilir. Bu insanların hakkı. Problem şurada. O anne babaya çocuğunla alakalı endişen nedir diye sorduğun zaman asıl canavar diyelim, içteki canavar orada hortluyor. Endişen nedir diye sorduğun zaman bu sorunun cevabıyla ya da bu sorunun cevabını veren düşünsel kodlarda başlıyor mesele. İşte orada rızkın telaşı, kaygısı başka bir mahiyete bürünüyor. Bu Allah'a güvenmemeye, dünyaya tamamen bağlanıp kalmaya ve hakikaten anne ve babaların şöyle bir şeyi var. Yani bir güdü mü artık bu tam da bilemiyorum. Yani kendileri olmadıkça sanki haşa, tabii ki öyle değil, teorik düzeyde bile değil ama çocuğunun Rabbiymiş gibi. Tamam mı? Onu yegane eğitecek, yetiştirecek, besleyecek kişi kendisiymiş gibi, bu şefkatin biraz da fazlalığından da gelebilir. Bir düşünce var. Bu mesele anne baba çocuk ilişkisi meselesine ayrı bir konudur. Ona girmeyelim şimdi.
Evet.
Ama insanların endişelerinin hakikaten rızık endişesi oluşu Allah'ın Er-Rezzak isminin garantiliğini önlüyorsa, daha bir materyalist düşünceyle, bir kafa yapısıyla bu neticeyi veriyorsa, o zaman burada düşünsel anlamda, düşünce kodu anlamda, algı olarak bir problem var demektir. Kıymetli dinleyiciler, biz buna temas etmek istiyoruz. Yoksa dediğimiz gibi, ha bunun kadın tarafı da bir problem, ona ayrıca girmek gerekir. Yani Türk kültürünün, Müslüman Türk kültürünün aileye biçtiği bir paye var. Değerli bir şey aile. Mübarek bir şey, bir yapı, bir kurum. Burada kadının konumlandırılması ile alakalı bir sorun var. Yani bir anne baba neden önce? Çünkü bunu günlük hayatta çok rastlıyoruz. Yani evlenecek bir hanımefendiye, bir bayana, kızım sen ömrün boyunca çocuklarına iyi bir ana, kocana iyi bir hanım, evine iyi bir anne ol gibi demekten ziyade ilk nasihat ya da ilk düşünce neden kendini garantilesin? Şimdi bunu dondurduğumuz zaman, düşündüğümüz zaman bunun arka planında başka şeyler çıkarabiliriz. Ama şu da var. İnsanlar üstad korkuyor. Birbirimize güvenmiyoruz. Sorun bu. Birbirimize güvenmiyoruz. Kendimize güvensek, kızımıza güvensek insanlara güvenmiyoruz. Şimdi bunu hazırlayan sebepler de önemli. Yani bir şeyi evet teşhis edebiliriz, etmeliyiz. Ama bu teşhisimiz, bu tespitimiz hayatla örtüşür hale gelmesi, insanın kendi iç gerçekliğiyle, hayatın gerçekliğiyle örtüşür hale gelmesi gerekir ki bundan bir öneri ortaya çıkabilsin. Şimdi kamuoyuna baktığın zaman kamuoyunda gazetelerin manşetlerinden, radyodan, televizyondan, bunların ilk haberlerinden, köşe yazıları, makaleler, konu ne? İktisat, geçinmek, ekonomi yani. Uluslararası ilişkiler, kişisel ilişkiler, efendime söyleyeyim aile içi ilişkiler, bir ucuyla hep bu rızık denen şeye dayanıyor. Dolayısıyla hatta çocukların oyuncaklarında bile bunlar işleniyor yani. Çocuklar kumar oynamaya, tamam mı? Bir şekilde onun kumarın çocukçasına özendiriliyor. Bunlar insanlara alıştırılıyor. Dolayısıyla bu şekilde hakim güçlerin insanların düşüncelerinin istikametini kaydırma, buna yani algıdaki seçiciliğini bu yöne oluşturma gibi bir kamuoyu var. Bunu görmezden gelemeyiz.
Tüketim toplumunun devam edebilmesi için yeryüzünde kurgulanan kapitalist düzenin devam edebilmesi için tabii ki iktisat üzerine, ekonomi üzerine, sürekli bir telaş ve endişe üzerine, sürekli bir şeyleri kenara biriktirme ve yığma üzerine bir kültürün oluşması gerekiyor. Bu kültür batıda oluşan bir kültürdü ve bugünü düşünen, bugününe yetinen, yarının rızkının kefil olduğunu düşünen Müslüman bir toplum da artık bu savrulmanın içerisinde sürükleniyor. Benim altını çizmek istediğim buydu.
Evet.
Dolayısıyla gündelik hayatımızın her anında materyalistik bir tabloyla karşı karşıyayız. Böyle bir tabloda yarın endişesi, öte dünya endişesi olmuyor artık.
Allah rızası da olmuyor.
Allah rızası ortadan kalkmış oluyor. Yarın endişesi bu dünyaya ait maddi bir endişe haline gelmiş oluyor. Hani Müslüman öte dünya için yaşardı? Hani Müslüman bütün yatırımını Allah'ın rızasını kazanma, cenneti kazanmak için yapardı? Kendisini de, eşini de, ailesini de, çocuklarını da bunu arzulamak üzerine yetiştirirdi. Bu dengeler değişti, bu kavramlarımız değişti.
Tevekkülün içi boşaldı.
Bunun altını çizmek istedim. Çevremde bir sürü insan var, bir sürü arkadaşım var. Şimdiden tatil planlarını yapıyor. Yaz gelmeden tatil yapacağı yerleri ayarlıyor. Onun parasını biriktiriyor. Biz bir toplum içerisinde yaşıyoruz Akif Hocam. Bu toplum sadece belli hassasiyetlere, belli dini hassasiyetlere sahip olan insanlardan ibaret de değil. Bütün bir yıl boyunca sadece yapacağı o 15 günlük tatilin parasını, o tatili en iyi nerede değerlendirebilirim için gayesiyle çalışan, çabalayan insanlar var çevremizde. Karşılaştığımız, iş hayatımızda, ticaretimizde, okulumuzda, üniversitemizde karşılaştığımız insanlar var. Ve bu kafaların hani o bahsettiğim materyalistik verilerle şartlandığı bu bakış açısı dar gelirli insanları rızık kaygısıyla günlerini geçirmeye çalışırken, onları oraya doğru iterken, varlık sahibi olan zengin insanları ise alım gücü olduğu için has peşinde koşmaya itiyor. Öte dünya tasavvuru ortadan kalkmış oluyor.
Şimdi şöyle bir gerçek var. Şimdi zenginlik haktır. Zenginlik kötü değildir, olamaz. Niye? Çünkü Süleyman Peygamber bize örnek gösterilir. Allah zengindir, ganidir.
Allah Resulü'nün hayatında sahabenin zengin olanlarının o zenginliği nasıl kullandığını örnekleriyle görüyoruz. Şimdi, çok önemli modeller var bizim önümüzde.
Yine hakeza, yarın için hazırlık yapmak da insan özgü bir şeydir. Çünkü Allah tebarek ve teala bize tedbiri de emreder. Bunlar Kur'an'da sabit. Sorun başka. Şimdi mesela şöyle bir şey var hocam. Zenginlik has peşinde dedin ya. Şimdi İslam'da zenginin yeri var. Yani zengin bir insan toplumdaki fakirleri, garibanı, gurabayı, mazlumu gözetmek durumundadır. Çünkü diyelim ki sen zenginsin, ben fakirim. Ben fakirliği tercih etmedim. Aslında sen de zenginliği tercih etmedin. Evet, senin tercihlerinde gelişen bir şey olabilir. Ama bir şekilde sana verilen bir şey vardır. Lütfedilen bir şey vardır. Dolayısıyla benim hakkım vardır üzerinde fakir biri olarak. Şimdi senin değer yargıların, zenginlik algın, hayatı üzerine bina ettiğin kavramların, inancın, amellerin hepsi bütün olarak söylüyorum. Değiştiği zaman sen haz peşinde Sen derken zengin kişi hazının peşinde koşmaya başladığı zaman şimdi ben fakir olarak buna özenir miyim? Özenirim. Bu sefer senin haz peşinde koşman aslında sadece seni bozmaz. Beni de etkiler. Çünkü ben sana özenirim ve insanlara hep bunlar özendirilir. Dizilere bak, televizyonlara bak. Neler var dizilerde? Zengin, hep zengin insanlar. Zengin insan bir koca, fakir bir kız ya da fakir bir erkek, zengin bir kız. Dizilerde geçen günlük hayatlar, şato gibi yerlerde, villalarda, triplex villalarda geçiyor. İnsanlar bunları özendiriliyor. Dolayısıyla bir kere zaten zenginlik hoş bir şeydir, talep edilen bir şeydir. İnsan zengin olmak ister, isteyebilir. Bu tür duyguların önünde bir mani yok. Bu tür duyguların önündeki mani gayet tabii olarak bir insanın zenginlik istemesi niçin sorusunun cevabında. Niçin zenginlik istiyorsun? Bir, iki, zenginlik peşinde hangi araçları kullanıyorsun? Nasıl zengin oluyorsun? Bunlar sorun alanları. Dolayısıyla yani hakikaten bu tür sosyal sınıfların, işte zengin, eskilerin tabiriyle daha çok 80'lerde, 90'larda vardı. Sosyete, romanlarda da geçerdi. Hatta İslamcı romanlarda da yapardı onlar.
Evet, hep o vardır.
Öyle bir şey vardı. Olduğu zaman hakikaten insanların, yani fakir insan sabretmek, fakirin erdemi budur. Sabretmek, kanaatkar olmak. Zenginin yine hakeza şükür ve infak, paylaşmak. Çünkü bir hocam öyle derdi, üstad. Evladım derdi, zenginlik Allah vergisidir. Zenginken verebilmek bile Allah vergisidir. Vermek kolay değildir çünkü. Paylaşmak kolay değildir. İnsan çünkü kazandıkça daha da kazanmak ister ve hırsı büyür. Böyle bir diyalektik var diyelim yani. Dolayısıyla zenginlerin has peşinde koşması ya da varlık sahiplerinin has peşinde koşması sadece kendi hayatlarını etkileyen bir şey değil. Fakirlere de örneklik oluşturması açısından, özenme duygularını kışkırtması açısından, tıpkı bugün kadının mesela, bir kadının açık olması sadece kendi günahı değildir. Genç ve bekar bir erkeği kışkırtması, tahrik etmesi açısından başka bir şeye de sebep olur. Onun için bunu günaha katmerlenir.
Bahsedeceğimiz kavramlardan bir tanesi de bu bağlamda israf olmalı. Eğer zenginlikten bahsediyorsak, fakirlikten, bu dengeden bahsediyorsak, bizim kaybettiğimiz, genelleyerek konuşuyorum tabii ki, sonuç itibariyle zenginlik Müslümanca zengin olana yakışan bir şeydir yani. Allah için infak ediyorsa, Allah rızası için o malını, mülkünü, servetini kullanıyorsa. İsraf bizim hayatımız içerisinden çıkan kavramlardan bir tanesi, çıkarttırılan kavramlardan bir tanesi. Sebebi de oluşturulan tüketim toplumunun devamının, var olan küresel sistemin devamının bir sebebi olması dolayısıyla.
Tabii.
Çünkü insanlar tükettikçe bu sistem devam edecek. İsraf etmek zorundasın.
İsraf girdikçe şöyle yansımaları da var. Şimdi bazı şeyler bazı şeyleri var eder, bazı şeyleri de yok eder. Mesela hep diyoruz ya kendi aramızda konuşurken de, kebair varsa o kalpte namaz kolay kolay mukim olmaz. Namaz varsa o kebair bir şekilde atar. Atamıyorsa kebair namazı atar. Yani bazı şeyler böyle birbirini var eder ya da yok eder. Şimdi israf çıkınca ya da girince kanaatkarlığı da devreden çıkarmış oluyor.
Seni rahatsız etmiyor mu? Evimizdeki birçok kullanmadığımız eşya seni rahatsız etmiyor mu?
$7,000 bahsediyorlardı. Evimizde hiç kullanmadığımız lüzumsuz eşyanın miktarı, maddi miktarı.
Yo, ben gerçekten bu soruyu soruyorum. Kalbine bir ağırlık vermiyor mu? Baktığın zaman senin kimyanı bozmuyor mu? Insert diye bir şey var. Değil mi? Marketlerin sürekli dağıttığı, her kapıyı açtığında karşına çıkan böyle dağıtılmış şeyler var. Onun üzerinde yazıyor böyle, değil mi? İşte şu kadar indirim, iki alana bir, yüzde bilmem kaç indirim. Bütün bunlar insert, reklam sektörü, televizyon reklamları, billboardlar, bütün bu reklamlar. Bunlar sadece iktisadi hayatın içerisindeki olan araçlardan bir araç değil. o tüketimin teşvik edilmesi için yapılmış şeylerden bir tanesi.
Züleyha, Yusuf peygamberi Allah'ın selamı üzerine olsun ne demişti? Heyte leke, haydi gel bana. Mesele bu. Onlar kendisine çağırıyor. Kendisine çağıran elbette ki bir meta, bir eşya değil. Onun sahibi olan patron kendisine çağırıyor. Evet kıymetli dinleyiciler, rızık endişesi diyorduk. Bu endişeyi taşımak, bu karamsar tablo ne kadar meşrudur? İslam'ın bu duygulara, bu düşüncelere yönelik bir söylemi var mı diye tespitlerde bulunuyor idik. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dedik ya, yani ekonomiyi elinde tutan güçler, parayı, kapitali elinde tutan güçlerin işine geliyor bu. Çünkü onlar kazanmak durumundalar. Kazanmak için üretmek durumundalar. Ürettiği de tüketilmek durumunda. Bakıyorsunuz günlük hayatımıza yansımaları var. Cep telefonu yaşı sence kaça düşmüştür?
Yaştan öte neden sürekli yeni modeller çıkar? Bir önceki yeterli olmadığı için mi? Bir evet. önceki konuşmayı sağlamadığı için mi? Bak Akif Hocam, dünyadaki bütün bu sektörler hepsi birbirine bağlı, birbirinin üzerine gelişiyor. Mesela bir bilgisayar sektörüne örnek verelim. Bilgisayar sektöründe yeni bir modele geçiş aynı zamanda o modelle bağlantılı, o model içerisinde kullanılacak bir sürü parçayı üreten firmaların da yeni ürünler üretmesi, o ürünlerin bütün dünya pazarlarına ulaşması. Dolayısıyla daha çok reklam, daha çok almalısın, en iyisini almalısın, daha iyisini almalısın, geride kalmamalısın başkalarından. Ne eksiğin var?
Bu mesele çok ciddi bir zafiyet. Sözünü kestim, özür dilerim ama şunu söylemek isterim. Bir telefon alıyor kişi, o telefonu herkes alıyor. Sonra yakın bir zamanda o telefonun yenisi çıkıyor. Herkes tekrar onu alıyor.
Yeni fonksiyonlarıyla beraber.
Evet. Aslında çok da hayati fonksiyonlar değil. Yani ufak tefek şeyler yani. Biraz da böyle.
Hayatı gerçekten kolaylaştıran mı? Yoksa belki de daha çok işgal eden mi?
Evet, öyle şeyler. Tam bir zayıf nokta, biliyor musun? Bu sefer onu almazsa kişi kendisini aşağılanmış gibi hissediyor.
Eksik hissediyor.
Evet. Yani mesela ben şunu...
Hayatı yakalayamadığını düşünüyor.
Aynen, ben şuna şahit oldum ya. Bu yaşı itibariyle belki bir nebze anlaşılabilir, hoş görülebilirdi ama lisede bir tanıdığımız genç bir kız, akrabamız hüngür hüngür ağlıyor. Arkadaşlarının falanca telefonu varmış, onun hala o telefonu yokmuş. Hüngür hüngür ağlıyor. Kızın krizi bu. Yani bildiğin. Şimdi böyle olduğu zaman anne baba ne yapıyor?
Üzmemek için mecburen gidiyor alıyor. Baş edemiyor.
O da ne oluyor? Aslında anne babanın zayıf noktası olmuş oluyor.
Evet.
Şimdi Batı'nın inanmayan kafanın hocam bu şey şiarı gibi, prensibi gibi insanları zayıf noktalarından yakalamak. Ben bunu hep şeylere benzetirim. Mesela fareler, değil mi? Fareler ne yaparlar? Fareler insanların yediklerine, içtiklerine idrar ve mikrop bırakırlar. Fareler bir insan uyurken ya da hastayken, yani aciz durumdayken gelirler. Onun yumuşak bir yerinden, bak çok önemli, yumuşak bir yerinden yakalar. Oraya bir diş atar. O esnada o uyuyan ya da hasta kişi uyandı. Uyanamadı, fare bir sıvı salgılar, orayı uyuşturur ve doyana kadar yer. Bir kıyas yapmış olalım, bir çıkarsamada bulunmuş olalım. Zamanın güçleri de aslında, ki fareler hastalığı yayarlar, mikropları yayarlar, taşıyıcı varlıklardır, üretici varlıklardır. Bu insanlar da böyle, kötü olan ve kötülüğün yayılmasını arzulayan insanlar. İnsanları zayıf noktalarından yakalar fareler gibi. Uyuşturur orayı ve sonra içindeki fazilet namına, iyilik namına ne varsa kemirir, alır senden.
Söküp alır.
Evet. Şimdi kanaatkarlık dedik, değil mi? Kanaatkarlığı bundan alıyor. Şimdi kanaatkarlık sadece bir fazilet olarak düşünmemek lazım. Kanaatkarlık en başta bir düşüncedir. kanaatkar düşünce, hayata karşı kanaatkar bir ya da dünya hayatına karşı kanaatkar bir tavır sergilemek, kanaatkar bir ekonomik, bireysel anlamda söylüyorum.
Fakire has bir şey değildir yani.
Tabii.
Zengin de dahil, her Müslümana has bir şeydir kanaatkar olmak.
Böyle bir durum var.
Şey var hocam, Akif hocam. Bakıyorum şimdi mesela, Müslüman toplumların da içinde bulunduğu, Müslüman olmayan Afrika'daki bazı ülkeleri de bu dahil edebilirsek veya Latin Amerika'daki bazı ülkeleri, hani şu üçüncü dünya ülkeleri dediğimiz ülkeler.
Onların çoğu Hristiyan değil mi bu arada?
Latin Amerika'daki.
Yok, Afrika'nın alt kısımlarında daha çok Müslüman
evet,
olmayan ülkeler.
Hristiyan nüfusun yoğunlukta olduğu ülkeler aslında Hristiyan değillerdi. Ama sömürgeleştirme faaliyetleriyle beraber,
evet,
misyonerlerin aktif rol almasıyla birlikte Hristiyanlaştılar. Konu buraya geldiği için çok enteresan bir anekdot paylaşabilir miyim?
Tabii buyur.
Afrika'da çeşitli yerlerde çokça farklı lehçeler var. Çokça farklı diller var Akif hocam. Hı hı. Mesela Çad'da halk Arapça konuşur. Fasih Arapçadan biraz farklı olmakla beraber Arapça konuşur. Resmi dil Fransızcadır. Yazı dili. Bunun haricinde farklı farklı bir sürü yerel diller var. Henüz yazıları olmayan. Sözel diller. Düşün ki Alman bir misyoner teşkilatı var. Tarihsel hiçbir bağı yok orayla. Oradaki o kullanılan yerel ve yazılı olmayan dili yazıya geçirme çabasının bizzat öncülüğünü yapıyor. Ve o oluşturulan yazıyla İncil hazırlıyorlar. Düşün ki bir topluluğun ilk yazılı metni İncil olacak.
Ha, değil mi?
Böyle Afrika'da
insanlar yazıp okumayı oradan öğrenecekler.
Yüzlerce lehçe var. Yüzlerce dil var. İnsanlar okuma ve yazmayı misyonerlerin bizzat hazırladığı bu İncil'lerden öğrenmiş olacaklar.
Zekiceymiş ama.
Müslüman dünyanın yani bizlerin sorumluluklarımızın ne kadar büyük olduğunu da gösteriyor aynı zamanda bu,
evet,
örnek. Sen şimdi Afrika deyince bu aklıma geldi ama konumuzla bağlantı olan kısmına dönecek olursak, Afrika, Latin Amerika, İslam dünyasının çok büyük bir kısmı gibi üçüncü dünya ülkeleri bir taraftan biz en büyük pazarız. Kuzey ülkeleri için. Yani gelir seviyesi ve refah seviyesi yüksek olan ülkeler. Aynı zamanda bunlar oyun kurucu olan da ülkeler. O eleştirdiğimiz Batı medeniyetini oluşturan bu kavramları, bu kurumları tesis eden de ülkeler. Biz onların en büyük pazarıyız aslında bir taraftan. Bir düşünsene. Bütün bu üçüncü dünya ülkelerinin kanaatkar olduğunu. Sistem çöker.
Değil mi? Onun için kanaatkar olmamalılar.
Onun için kanaatkar olmamalıyız. Onun için sürekli tüketmeliyiz bizim. Sürekli en yenisine sahip olmalıyız. Bunun için bu kurgunun bir gereği olarak okullarda planlı bir şekilde reklam dersi verilir. Reklamcılık eğitimi alınır. Düşünebiliyor musun? Reklamcılık sadece yeni ürettiğin bir mamulü pazarlamak değil. Eğer böyle düşünülüyorsa bu sadece bir parçası. Reklamcılık bizzat merkezinde bir şeye insanın ihtiyaç hissetmesini sağlamak. İhtiyaç olmadığı halde ona ihtiyaç hisseden bir hale getirmek insanı. Herhangi bir nesne.
Kışkırtmak yani aslında.
Hayatında olmasa hiçbir şey kaybetmezsin. Ama çevrende o kadar çok sana yansıtılıyor ki o.
Kuşatılıyorsun.
O kadar kuşatılıyorsun ki şunu hissetmeye başlıyorsun. Ya ben buna sahip olmazsam bir şey bende eksik kalır. Diğerlerinden farklı olurum. Bu arada diğerleri alıyor onu. Görüyorsun sürekli. Bizzat maruz kalıyorsun. Ben eksiğim diyorsun. Geride kaldım.
Hadi sen diyelim ki bir yere kadar direndin. Çocuklar, gençler ne olacak?
Zaten dananın kuyruğu orada kopuyor tabiri caizse.
Evet. Maalesef bu tür toplumsal krizler var. Bunlara çözüm üretmek de teorik olarak yani şifahi olarak bir şeyler söylenebilir ama hocam ben şunu görüyorum.
Bir şey söyleyebilirim Akif hocam, sözünü böldüm.
Estağfurullah.
Batı dünyasında, Batı paradigmasında teorik olarak karşı çıkmak bir anlam ifade etmiyor. Hı. Bir takım tespitler yapmak da bir anlam ifade etmiyor. Onları pratik hayatımıza indirmedikten sonra, yaşantımıza hakim kılmadıktan sonra.
Şeye benziyor bu, doktora gidiyorsun, hastayım ben diyorsun. Senin hastalığını tespit ediyor. Bu kadar.
Bu kadar yani.
İnsan oraya ilaç için gidiyor yani.
Dolayısıyla teşhislerde bunu...
Mütefekkirlerimizde, düşünürlerimizde bir teklif olarak, boyumu aşan bir söz olarak değil, şahsen eleştirdiğim bir husus bu. Sürekli teşhis ve tespit etmek. Bu belki çok zor da olabilir. Yani çünkü hakikaten bazı şeyler hani maya tutmuyor yani. Tutmuyor. Evet, tespitlerin var, şeylerin var ama bütünüyle hani nereden tutsan elimde kalıyor denir ya. Hı hı. Öyle. Mesele çok yani biz iliklerimize kadar ifsad edilmişiz hocam. İliklerimize kadar. Bu 3 günde 5 günde olmamış. 300 yılda 400 yılda olmuş. Maalesef dünyayı şu an onlar hakim. Batı. Batı derken sadece Avrupa kıtasını kastetmiyoruz.
Tabii.
Batı küfür tek millettir gibi bir en başta bir düşünce tarzıdır. Amerika da buna dahildir. İsterse doğuda olsun, güneyde olsun. Bir düşünüş biçimidir o. Daha çok da Hristiyan nüfusun. Bugün Hristiyanlıktan da bahsedilemez. Yani Hristiyanlık derken ben yani işte kendi değerleri içinde zahit olan, onlara adanmış bir rahibeden bahsetmiyorum tabii ki. Batı'nın çoğu ateist. Hristiyanlar da kan alıyor yani. Feveran ediyorlar.
Kendi işlerinde tartışmalar var mesela. Az önce Afrika ile ilgili bir örnek vermiştim ya Akif hocam. Hı hı. Kendi işlerinde yaşadıkları en büyük tartışma da bu. Diyorlar ki kendi içlerinde, hatta bununla ilgili çok büyük bir eleştiri yapan bir kardinaldi yanlış hatırlamıyorsam. Aforoz edildi yani. Şu eleştiride bulundu. Avrupa'da bu kadar dinsizlik, bu kadar Allahsızlık, yani ateist durumu yaygınken biz kendi komşumuzu, kendi arkadaşımızı, evladımızı dine çağırmıyoruz da ne işimiz var bizim dünyanın upucak yerlerindeki, çok uzak yerlerindeki bir takım kabileleri, bir takım böyle dilini bile, yazılı dili bile olmayan yerlerde ne işimiz var diye bir eleştiride bulundu. Tabii adımı aforoz ettiler yani.
Evet.
Batı kendi içinden çıkan seslere bile bu manada tahammül etmiyor. Sadece tahammül ettiği kendi paradigmasının eksikliklerini tamamlayabilecek eleştirel metotlara, eleştirel yöntemlere fırsat veriyor çünkü var olanı daha iyi ikame edebilmek için. Yani kendi eleştirisini de kendi içinde üretiyor. Dolayısıyla bugün eğer biz Batı derken, küfür derken, küfür tek millet derken, hakla batıl mücadelesinin eğer batıl tarafını kastediyorsak, aynı zamanda şunu da söylemiş oluyoruz. Bu düşünce sisteminin, ki bu düşünce sistemi kurumlarıyla, ordularıyla, İslam'la mücadele ediyor, Allah'ın davasıyla mücadele ediyor. Bunun karşısındaki yegane ama gerçekten de yegane çözüm İslam.
İnsanlık İslam'a muhtaç, mahkum.
İnsanlık İslam'a muhtaç, mahkum. Bunun da sünnetullah gereği yolu insanlar üzerinden olacaksa, bunun da sancaktarlığını, Müslüman olduğunu iddia eden bizler, Müslümanlar yapacaksak, kendimizi bir sorgulamamız gerekiyor.
Hesaplaşmamız
lazım. Nasıl düşünüyoruz? Müslümanca düşünüyor muyuz gerçekten?
Evet.
Müslümanca yaşıyor muyuz gerçekten?
Yani burada tabii şu da var. Batı derken hani burada mesele Batı Doğu meselesi de değil. Buradaki mesele şu. Dünyaya İslami olmayan argümanları diyelim, değerleri dünyaya kazıyan, empoze eden güç Batı'da olduğu için bu zamana kadar Batı dolayısıyla ve bunun bir felsefeyle yaptığından dolayı, bir düşünceyle yaptığından dolayı Batı ayyuka çıktı. Bu yön değiştirebilir. Bugün Amerika diyelim, yarın İsrail olsun, Çin olsun, Hindistan olsun ya da Müslüman olmayan nüfusundan bahsediyorum. Fark etmez yani. Dünyanın en uç noktası da olabilir. Buradaki mesele şudur. Dünyadaki gidişatı, toplumların gidişatını belirleyici unsur olmak. Bunu kim yapıyorsa, hangi değerlerle yapıyorsa, odur İslam'ın karşısında olan. Hani biz asırlarca batı diyecek halde değiliz. güç bugün Çin'e geçtiyse, kesi Zay Karakoç Çıkış Yolu diye bir serisi vardı, konferans serisi. Yanlış hatırlamıyorsam 3'ü bastılar mı? 3 kitapta muhtemelen. Orada sarı tehlike diyordu Çin için. Yakında diyor dünyanın başına bela olacak bu Çin diyordu. Öyle mi? Öyle. Bugün Çin gidenler anlatıyorlar. Yani oradaki binalar falan hiç de Avrupa'dan kalır değil. Hatta daha da ekonomik refahı gösteren yapılar yani.
Fakat eğer söz konusu dünyayı yöneten kurumlarsa, Birleşmiş Milletler gibi, dünyanın ekonomisini yöneten Dünya Ticaret Merkezi, uluslararası para fonları, uluslararası ekonomik kuruluşlar, IMF gibi kurumlar, yine askeri anlamda dünyayı yöneten NATO gibi ve benzeri kuruluşlar, bu tip kurumlar üzerinden şu an dünyayı hala yönetmeye çalışan felsefe, paradigma, Batı paradigması, Batı felsefesi, ki şu anda bunun şey koltuğunda, ne derler, amiral gemisi, baş koltukta Amerika var. Amerika oturuyor. Dolayısıyla bunun üzerinden bir okuma yapmakla karşı karşıyayız. Ama bu zulüm, ki bu fıtrata aykırı olan bir şeydir, kim yaparsa yapsın, Rusya'da olsa bu, Çin'de olsa, başka bir şeyde olsa, bunun birbirinden bir farkı yok bu manada. Batı'nın, İşte bu manada küfür tek millet aslında.
Evet, onun bir de intikali var ya bize. Arada bir şeyden bahsettim, bana çok dikkatimi çekti. Düşündürdü beni. Fransa'dan bahsettim mesela. Dinleyicilerimizle paylaşabiliriz. Fransa diye bir gerçeğin olmadığını.
Evet, yani şundan bahsetmiştim. Onu kısaca ifade edelim. İşte Fransa deyince bugün aklımıza ne geliyor? Rönesans'ı yapan, reformu yapan, işte aydınlanma çağıyla beraber tüm dünyada milliyetçilik diye bir akımı, ulus devlet dediğimiz bugün bir takım kavramları hep biz Fransa üzerinden neşunema bulduğunu biliyoruz.
Edebiyatın da merkezi aynı zamanda.
Edebiyatın da merkezi bu manada. Ki senin alanın, sen o konuda çok daha donanımlısın. Ama mesela onlara bile baktığımızda Fransız kelimesi, aslında Fransa diye bir ırktan bahsedemiyoruz. Öyle bir ırk yok.
Yani bir Fransız yok gerçekten, öyle mi?
Kendi işlerinde oluşturdukları şey konuşulabilir ama işte tarihte Galya denen, Romalıların Galya dediği bir bölge, Fransa'nın olduğu bölge ve orada bilinen ilk toplulukta Keltler. Daha sonra Cermen kabilelerinden, kavimlerinden bir kavim geliyor. Keltlerle savaş sürecine giriyorlar. Roma ile de işbirliği içerisine giriyorlar. Büyük savaşlar yaşanıyor. Hristiyanlık bu arada bölgeye nüfuz ediyor Roma üzerinden. Roma'nın Hristiyanlık algısı bu arada, onu belirtmekte fayda var. Bu Cermen kabilesi, Cermen kavmi de bu Hristiyanlığı özümsüyor. Bölgeyi de kontrol altına aldığı için bir süre sonra oranın yerel ana unsuru olan Keltlerle evlilik, akrabalık, bir birleşik bir hale geliyorlar. Ve o süreçte Roma'nın hakimiyeti tam anlamıyla gerçekleştiğinde kendilerine Frank ismini veriyorlar. Böyle çıkan bir isim Frank.
Bir filozof vardı ya, o çok...
Daha sonra Osmanlı işte Frank diyor.
Frank diyor.
Frank diyor yani. Ve Frank aslında da o dönem itibariyle de, biz nasıl şimdi az önce batı diyoruz ya yani.
Evet.
İşte Osmanlı'nın bir döneminde de Frank temsil ediyor yani.
Hatta
o zihniyeti.
Şöyle diyorlar, sen bir parça Frank'i okumuşsun diye. Ama törenlerden falan bahsetmiştin, o da çok önemliydi.
Hasılı kelam, böyle olmasına rağmen Fransa, daha sonra geldiğimiz noktada ulus devlet denen bir şeyi dünyaya pazarlıyor. Kendi içinde etnik olarak bir sürü parçaya ayrılmış vaziyette. Halihazırda hala öyle yani Fransa. Fransız dediğinin tam bir tanımı yok. Evet, onların sözünü açtığın zaman Fransızın karşısında bir şey var ama kendi içinde böyle tam anlamıyla oturtabileceğin bir ırka dayalı veya işte bir dini şeye dayalı bir Fransızlık görmüyoruz yani.
Evet.
Ve bunu yaydılar. Bunu kendileri, kendi toplumları içerisinde çıkarttılar ve bunu bütün dünya yaydılar. İnanılmaz hızlı yayıldı bu ulus devlet anlayışı, milliyetçilik. Enteresan bir şey var. Bunun öncü fikir babalarından bir şahsın, şu an ismini hatırlayamıyorum, diyor ki bu ancak diyor devlet eliyle, yayılabilir. Bir güçle yayılabilir bu anlayış. Geçmişte toplumlar siyasi idarenin, siyasi erkin otoritesini kabul edip kendisini ona göre tanımlıyordu. İmparatorlukların olduğu bir dünya düşün. Güç imparatorun elinde. Sen ona tabi olarak, ona tabi olduğunu söyleyerek kendini tanımlıyorsun. Mesela Osmanlı İmparatorluğu'na tabiysen Osmanlısın gibi. Fransa'da yapılan ilk şey, siyasi idarenin, imparatorluklar yıkıldıktan sonra yapılan ilk şey, bu tabiyetin halkın kendisine veriliyor olması. Halk merkeze alındı.
Yani demokrasi.
Yani demokrasi, cumhuriyet ve benzeri kavramların ortaya çıkışından bahsediyoruz. Dolayısıyla halk merkeze alındığında artık bir etrafında birleştirebilecek ortak bir din, kültür, dil, tarih birlikteliğine sağlayabileceğimiz bir payda ortaya çıkmış oluyor. Halkın kendisi. Ve işte az önce ismini hatırlayamadım dediğim şahıs diyor ki bu ancak devlet eliyle yayılabilir ve üç tane diyor temel yöntemi vardır. Bir, eğitim kurumları. Devletin açtığı eğitim kurumlarıyla nesillere bunun aktarılması. İki, devlet erkanı siyasi iradeyle halkın birleşebileceği, o ulus kimliği etrafında birleşeceği milli bir takım törenler tahsis etmek. O ulusa ait.
Üç, milli bayramlar yani.
Milli bayramlar.
Törenler.
İhtisas etmek, o ulusa ait. O ulusun oluşmasını sağlamak için. Bir ulusun nasıl inşa edileceği ile ilgili üç tane temel şeyden
kimlik
bahsediyor.
Kimlik
oluşturmak. Üç. Burası da çok enteresan. Yine halkın siyasi otoriteyle beraber o kimliğin inşasında bir bütün olabilmesi için üçüncü şey. Bir takım sembol ve lider kişilikler. Onların heykelleri saygı duyulacak. O heykellerin etrafında bir ruh, bir tarih, bir aidiyet bağı oluşturulacak. Sanki ancak o toplumu yeni bir üst kimlikte, bir ulus anlayışıyla inşa edebilirsin.
Çok enteresan. Hiç yabancı gelmiyor bana bu şeyler.
Hiç yabancı gelmiyor, evet.
Evet, kıymetli dinleyicilerimiz, Müslümanca Düşünmek adlı programımızı burada sonlandırmamız gerekiyor. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle, yeni bir programla, yeni bir sohbetle, yeni bir düşünce kriziyle ve meselesiyle tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, hayırlarla kalın.
Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize ve üzerimize olsun inşallah.